Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Hepinize günaydın bir kez daha. Bugün Türkiye'de iyi yaşam formülü üzerine konuşalım. Çünkü dün Metropol Araştırma Şirketi'nin Ekim ayı sonuçları yayınlandı biliyorsunuz. Türkiye çapında yaptıkları araştırmanın ve orada Özer Hoca'nın, Özer Sencer Hoca'nın duyurdukları arasında çok ilginç bir başlık var. Türkiye'de insanların %88'i bundan sonra hayat pahalılığının artacağına inanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunda ne var kardeşim? Bunu hani Sağır Sultan bile duydu zaten. Herkes böyle bir şey bekleyebilir. De mevzu o değil. Çünkü burada partilere göre bir dağılım yapıldığı zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ne seçimlerde oy veren insanların %66'sı da hayatın daha pahalılanacağını, daha pahalılaşacağını düşünüyor. Yani yaşam standardının nasıl düşeceği telaşında değil insanlar, karnını nasıl doyuracağı telaşı içinde. O nedenle istedim ki biz bugün şu durumu bir parça konuşalım. Çünkü bizden beklenen şeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı aslında. Mesela bütün dünyanın zor olacak dediği kış önümüzdeyken Enerji Bakanı'nın tavsiyesi şu: kombilerinizin ayarını birer derece düşürün. Hatta kışla tutmuyor bunu, yaz döneminde de diyor bir derece yükseltin. Yani klimanızı 21 dereceye ayarlayacaksanız mesela 22 dereceye ayarlayın. Çünkü oturmuş, üşenmemiş, hesap da yapmış kendisi. %7 civarında elektrik faturalarına yansıyacakmış bu eğer böyle yaparsak. Yalnız insanların şu anda Türkiye'de borcundan dolayı kapatılan hane halkı sayısının 4,5 milyon civarında olduğu söyleniyor. Yani elektrik faturasını ödeyemeyen insanlar bunlar. Hal böyle olunca elektrik olmayınca bir derece düşürmenin de çok manası olmuyor. Zaten çalışmıyor bu bahsettiği cihazlardan hiçbiri. Bugün burada konuşacağımız şeylerin pek çoğu size çok saçma gelecek. Akıllı insanların, yani çok basit gündelik işlerini takip edebilecek derecede akıllı insanların tamamına saçma gelecek. Ama şunu da düşünmenizi rica ediyorum hepinizden. Bugün bu yalanlarla ve bu masallarla insanlar uyutulmaya çalışılıyor hala. Yani mesela ana muhalefet partisinin lideri 2015'ten sonra ilk kez hükümete resmen reçete vermeye başladı. Farkında mısınız bilmiyorum. Elektrikte mesela TRT payını kaldıralım bu dönem için dedi. Çok tuhaf gelişmeler oluyor bu arada. Hakikaten çok tuhaf gelişmeler oluyor. Biliyorum hepiniz şunun konuşulmasını bekliyorsunuz. Sosyal medyada duyduğunuz goy goyun acaba gerçek midir değil midir? Ya insanlar demokrasiden medet uman insanların hakikaten hayatını bir yere bağlaması ne kadar saçma bir şey değil mi? Özellikle bunun hani bir siyasal liderin varlığı ya da yokluğu üzerinden tartışılıyor olması. Türkiye'nin aslında aczini gösterir bu. Bence bunun üzerinden değil de biz bu saçmalıktan nasıl kurtuluruz üzerinden konuşmak zorundayız. Çünkü dedim yani Metropol'ün yaptığı araştırmaya göre Ekim ayı içinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlerin %66'sı da hayat daha da pahalanarak devam edecek diye düşünüyorum. Bugün ayın 3'ü. Eğer ayın 3'ü haftanın içine denk geliyorsa bizim için enflasyon öpücüğü günü demek. Mesela bugün saat 10.30'da yani kabaca yaklaşık 1,5 saat sonra Türkiye İstatistik Kurumu çıkacak ve diyecek ki Ekim ayı enflasyonu budur. Ama Ekim ayı enflasyonunun bizim açımızdan farklı bir önemi daha var. Hani dün sabah da anlatmaya çalıştım ya. Burada devletin kendi verdiği hizmetlerin tamamına da ne kadar zam yapacağı aslında bu ay belirlenecek enflasyonun ardından ortaya çıkacak. Yani bütün ödediğiniz vergilerde, harçlarda ne kadarlık bir artış yapılacak. Tuhaf bir durum yaşanıyor dedim ya demin. Haberciler arasında, yani iktidar tarafından belli köşelere yerleştirilmiş haberciler arasında bir mobilizasyon başladı. İnsanlar bir yerlere gidiyor, ağlayarak video paylaşıyorlar mesela. Çok üzüleceğiniz şeyler duyacaksınız diyor manyağın teki. Yani daha önce hocası için, ta Pensilvanya'da yaşayan hocası için çorbasına gözyaşı damlattığını söyleyen bir manyak. Şimdi çıkıp mesela çok acı şeyler duyacaksınız, dik durun falan filan diye abuk sabuk konuşmaya başlıyor. Kamu da özellikle yayıncılık yapılan yerde, mesela TRT'nin içinde taşlar oynatılıyor yerinden. Çok tuhaf bir gelişme bu. Bir yandan TÜGVA ile ilgili ortaya çıkan dosyaların ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşma ihtiyacı hissediyor. Çünkü diyor ki oradaki gençler çok faydalı hizmetler vermişti. Hizmet demeseniz mi acaba? Oradan daha önce bir kere çünkü böyle canınız bız etmişti hatırlıyorsanız. Herkes bir açıklama telaşı içinde Türkiye'de. Oysa bizim derdimiz açıklama değil ki. Biz açıklama bölümünü geçtik, hayata geçirme bölümündeyiz. Yani bugün insanların elektrik faturasını nasıl düşürecekleri değil, elektrik faturasını nasıl ödeyecekleri söz konusu olan. Her şey yayının başlığını anlattığım gibi, oraya koymaya çalıştığım gibi Enerji Bakanı'nın ağzından çıkanlarla paralel gidiyor aslında. Yani iktidarın temsilcilerinden bir tanesi çıkıp halka açık açık elinizi vicdanınıza koyun akaryakıt zammı çok değil diyor mesela. Kendi partisinin yöneticileri katıldığı toplantının içinde gözüne bakıp çüş diyorlar adama. Ama onun umrunda değil. Ülkeyi tek başına yöneten kişi bir kürsü bulmaya görsün. Çıktığı andan itibaren İngiltere'nin nasıl aç olduğunu, Almanların nasıl birbirini kemirdiğini, Fransızların nasıl her an başka bir ülkeye saldırıp gıda çalmaya hazır olduklarını falan anlatıyor. Abuk sabuk. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim. Bugün bir perde arkası haber göstereceğim ben size. Yeni Şafak'tan. Ve diyeceksiniz ki ya madem bu yaşanıyor kardeşim, biz niye bunları yaşadık? Yani yalan yazılır da. Bu yalan niye bu halde getirilir? Neden bu halde karşımıza konulur? Bizim bugün konuşmamız gereken şey, bunun çaresinden önce insanların ne yapması gerektiğini anlatabilmek. Çünkü muhalefet, hani demin söylemeye çalıştım ya, 2015'ten sonra ilk kez yol gösteriyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir takım destek önerileri aslında iktidar tarafından uygulanır mı uygulanmaz mı mevzundayız biz. Pek çok iktidara yakın demeyelim, iktidar tarafından medyaya yerleştirilmiş tuhaf tip acayip şeyler yazmaya başladı son bir haftadır. Ben de yeri geldikçe dikkat çekiyorum bunlara. Mesela asgari ücretten bıdırdanmalar başlamış. Mesela Mehmet Barlas bile artık enerji fiyatlarındaki yüksekliğin sanayinin kaldıramayacağı bir yük haline geldiğini söylemek zorunda kalmış. Ama bizim sorunumuz bu değil. Söylenmesi değil, yapılması. Yapabilmenin yolu da demokrasilerde bunu yapabilecek iktidarları getirmek ya da götürmek. Şimdi bunu konuştuğumuz andan itibaren Türkiye'de herkesin suçlandığı tek bir kavram var. Darbecilik. Oysa demokrasiyle darbe nasıl birbirinden uzak iki kavramsa, demokrasi gereği sandığı acilen istemekle bunu zorla yerine getirmeye çalışmak arasında da aynı oranda büyük fark var. Bugün hepimizin üstünde atılı suç bu. Yani ne söylerseniz söyleyin insanlar sizi açık açık bununla suçluyorlar. Sanki bu bir suçmuş gibi. Bugün isterseniz çevrenizde de deneyebilirsiniz bunu. Yani sokağa, çarşıya, pazara çıktığınız zaman lütfen söyleyin, sorun bunu. İnsanlar direkt şununla gelecek karşınızda, iktidarı savunanlar. Ne yani, bugünün iktidarının gitmesini mi istiyorsun? Evet. Evet, bugünün iktidarının gitmesini istiyorum. Gerekçesini de söyleyeyim. Bu siyasi tercihin ötesine geçmiş bir durum artık. Türkiye için rasyonel karar alınamıyor. Çok uzunca bir süredir. Bakın göreceksiniz. Bugün bunun örneğini saat 10.30'dan itibaren duyacaksınız. Açıklanacak enflasyon rakamları ki dün İstanbul Ticaret Odası'nın yaptığı çalışma sonucunda aslında İstanbul Türkiye için bir gösterge niteliğinde olduğu için hem nüfus açısından hem yerleşim açısından hem oradaki demografik yapının aslında Türkiye'nin sosyoekonomik düzeyini de bir şekilde temsil edebilecek görüntü sergilemesi açısından orası bizim için bir gösterge. %21 civarında bir yıllık enflasyondan söz ediliyor. %21 sağlıklı bir ülkenin içinde yaşayamayacağı bir enflasyon oranı. Neden? Çünkü bu enflasyon aynı zamanda sadece o günü değil bir sonraki dönem için yapılacak üretimi de baskılayan bir enflasyon oranı. Yani bizim için, bizim açımızdan, takvimimize baktığımız zaman ayların isimlerini sıraladığımızda gördüğümüz toprağın canlandırılıp bir sonraki yıl için mahsulün artık nasıl yetiştirileceğine karar verilip onun toprakla buluşmasının sağlanacağı Ekim ayı boş geçti Türkiye'de. Çünkü Ekim ayında tarlasını ekmek, sürmek isteyen insanların mazot fiyatları, gübre fiyatları ve tohum fiyatları yüzünden canları yanmıştı. Ama hepsinin asıl bu can yanıklığının ötesinde çok daha büyük bir telaşları var. Farkında değil misiniz? Ürünleri para etmiyor. Diyebilirsiniz ki nasıl para etmiyor kardeşim? Domates 18 liradan satılıyor. Onun ürünü para etmiyorsa bu domates kimin? İşte tartışma konusu bu. Tarladan çıktığı andan itibaren 3 lirayla bir yerlere giden o en iyi kalitede domates nasıl 18 liraya geliyor? Bakın bu soruyu defalarca duyduğunuz geçtiğimiz 2,5 sene içinde. Defalarca yanıtını duyan var mı içinizde? Mümkün değil duymuş olamazsınız ki. Çünkü iktidarın bugün elindeki tek koz bunların çözülememesi zaten. Çözüm başladığı andan itibaren bu iktidar çökmeye mahkum. Çünkü kendi çözemiyor. Şimdi yayının ikinci bölümünde yine gazetelerden göstereceğim size. Acayip bir durum daha var. Artık toplumda bir beklenti başladı. Mesela hızlıca ataması yapılamayan öğretmenlerle ilgili atama kararlarının alınabileceği. Hızlıca asgari ücret üzerinden en azından belli bir geçiş dönemi için vergi yükünün kaldırılabileceği. Hatta emeklilikte taşa takılanlarla ilgili kısa vadeli bir düzenleme yapılabileceği sürekli olarak pompalanan bir haber. Ankara'da bir kulis haberi olarak gezdiği söyleniyor bunun. Ama tecrübeli gazetecilerin tamamı bilir ki bazen haberler kulis havasında sokuşturulur gündeme ve insanlar bunu konuşsun isterler. Özellikle bu iktidarın çok sık yaptığı bir eski Kızılderili numarasıdır bu. Çok yapar. Tartışılsın benim dışımda hem toplumun gazı alınsın yani adamlar hazırlanıyor falan. Dün parlamentoda ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekillerinden bir tanesine soruldu bu soru, Bülent Turan'a. Onun cevabı çok ilginç. Bununla ilgili atılacak adımları biliyoruz ama halkımızdan biraz zaman istiyoruz dedi. Zaman ne kadar kaldı? 2023 yılında zaten planlanan seçim var değil mi? Mecburen yapılacak seçim var. Biz 2021 yılını bitiriyoruz. Önümüzdeki bir yıl mıdır yani bunun yapılacağı düzenleme? Türkçe'de çok güzel bir söz vardır. Hani ölme eşeğim ölme derler böyle durumlarda. Hepimizden istenen şey Enerji Bakanı'nın söylediği gibi az yakıt tüketmemiz. Yani donmak pahasına da olabilir. Üst üste 3 tane kazak giyin, üstüne bir de hırka çakın. Hatta bir de böyle eskiden kalma böyle yıpranmış, eprimiş falan bir kabanınız varsa onu da çekin üstünüze. Allah'ınıza şükredin. Az yiyin. Çünkü her şeyin fiyatı çok pahalı. Bakın ilk kez bir AKP'li yönetici dün her şey toz pembe diyemeyiz ifadesini kullandı. Bülent Bey her şey toz pembe diyemeyiz'i geçtik biz. Her şey dediğiniz şey yok zaten şu anda. İnsanların alım gücü sıfırlandı neredeyse. 2825 lira 90 kuruşla yaşamaya çalışan bir asgari ücretlinin bu fiyatlar altında mesela 1 litre ayçiçek yağı alabilmesi hayal. Gerçekten hayal. Farkında değil misiniz? Marketlerde bütün ürünlerin eskiden fiyatıyla oynanıyordu, şimdi gramajıyla oynanıyor. Daha küçükleri çıktı her şeyin. Hepinizin aklına aynı şey geldi değil mi? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Daha önce de bir yayında söylemiştim burada. Biz çocukken en çok Avrupa özellikle görmeyenlere anlatılırken hep şu söylenirdi. Ya adamlar meyveyi taneyle alıyorlar ya. Karpuz dilimle satılıyor kardeşim. 2 yıl oldu Türkiye'de karpuz dilimle satılmaya. Üstelik hani orta kesim halkın da alışveriş yaptığı marketlerde satılmaya başlayalım. Tek tek meyve zaten kaçınılmaz bir gerekçe artık. Kilosu 15 liranın 20 liranın altında bir şey alabilme imkanı yok insanların. Ama kilo hesabını aylık asgari ücretle kıyasladığınız zaman bir tanesi para cinsinden miktar bir tanesi kilogram demeyin lütfen. Biz artık o ayrımları falan geçtik. Trump'a ekonomisine geçsek şu anda insanlar çok rahat götürürler işlerini. Çünkü herkesin ihtiyacı belli aslında. İyi yaşama deniyor insanlara. Az ye, az yak ama çok çalış. Heh, zurnanın zırt dediği yerde orası işte. Nerede çalışacak bu insanlar? Çalışacak iş yok ki. Çünkü işin olabilmesi için bugün saat 10.30'da açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamları içinde ve Enerji Bakanlığı tarafından şimdi bir kez daha dur bakalım ya aslında değiştirilebilir bir üzerinde tekrar çalışalım denilen enerji zamlarını karşılayabilecek sanayi tesislerine ihtiyaç var, üretime ihtiyaç var. Demin söyledim ya kilosu 19 liradan satılan domatesi üreten insanın ulan ben bunun onda birini neden kazanamıyorum sorusunun cevap bulmasına ihtiyaç var. Bunlar olmayınca bu insanlar nerede çalışacak? Çalışabilecek bir alan yoksa insanlar neyin karşılığında para kazanacaklar söyler misiniz? Bugünün iktidarı sadece safsatayla bu yüzden götürmeye çalışıyor. Ama bir eksiklik var. Karnı doymayan insanın size dünyanın en büyük vaadinde de bulunsanız destek verme ihtimali sıfır bile değil. Çünkü önce onun karnını doyurmak zorundasınız. 20 yıldır 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en çok sus payı vererek yönettiği kesimlerden bıdırdanma başlıyor aslında. Yani bugüne kadar o insanları doyurabilmek için mesela birer çuval buğday, birer çuval un, çocuğunun masasına ders kitaplarının konulması, kapısına bir torba kaçak kömürün konulması, bütün bunlar aslında devranın bir şekilde dönmesini sağlıyordu. Şimdi sağlamıyor artık. Çünkü o çuvalları getirebilecek parası yok artık AKP'nin. Neden yok? Hiç düşündünüz mü? Belediye kaynaklarının yok olmasından. Bugün İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün TÜGVA ile ilgili açıklama yapma zarureti hissetmesinin tek gerekçesi bu işte. Kaynak yok artık. Şu anda insanların karnını lafla doyurmak zorunda. Erdoğan da, şürekası da, başka çaresi yok. Onları ikna etmek zorundasınız. Yani kitleler bir alana sıkıştırılarak toplandığında kalabalık görünsün diye. O insanları eğer siz Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da rafların boş olduğunu, Amerika'da herkesin benzin istasyonları önünde ağlayarak beklediğini söyleyip onları ikna edemezseniz işiniz çok zor. O zaman Özer Hoca'nın söylediği çıkıyor ortaya işte. Hayatın bundan sonra da pahalanmaya devam edeceğine inanan insanların oranı %88 çıkıyor. Ve %66 civarında da Adalet ve Kalkınma Partili evet daha da pahalı hale gelecek diyor. Çünkü bu insanların önce karnını doyurmanız gerekiyor. Siz istediğiniz kadar yalan söyleyin mesela. Deyin ki bizde duruma baktığınız zaman aslında halimiz fena değil. Ya da en fazla Bülent Bey kadar, Bülent Turan kadar ilerleyin ve deyin ki tamam her şey pembe değil ya, toz pembe değil her şey. Ama her şeyin de kötü olduğunu söyleyemeyiz. Ya da o genel başkan yardımcısı olan yalancı beyefendi gibi çıkın. Deyin ki elinizi vicdanınıza koyun ya. Ya yakı akaryakıt artışı çok fazla değil bizde. Bütün bunların insanlara, topluma bir şekilde karşılık bulabilmesi için karnını doyurmanız gerekiyor. Bugün kabaca 1 saat 15 dakika sonra Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Rakamlar açıklandıktan sonra insanlar bir kez daha söylenmeye başlayacaklar Türkiye'de. Diyecekler ki hayat pahalılığının bu kadarını artık TÜİK bile kabul etmek zorunda kaldı. Hiçbirimizin derdine deva değil ki bu. TÜİK kabullense ne olur, kabullenmese ne gam. Hayatınızda bir şey değişecek mi? Yani Türkiye İstatistik Kurumu o veriyi açıkladıktan sonra ay sonuna doğru mesela işsizlik rakamı açıkladığında apartmanınızda belki evlerinizde dilerim öyle değildir ama evlerinizdeki işsizlerin derdine çare bulacak mı? İktidar çok ciddi bir şekilde bakışı başka yere yönlendirmeye çalışıyor. Ve farkında mısınız 20 yıldır ilk kez gündem yaratamıyor ya. İlk kez. Normalde böyle şeyler olduğunda koftiden bir şey patlatılırdı. Oradan giderdi mevzu. Yani ne bileyim 2004 yılında yaptığı gibi bir zina krizi çıkartırdı mesela. Kıbrıs'ta Annan planını gölgelerdi. Ya da Annan planı çok konuşuluyorsa Türkiye'de tezkere tartışması başlatılırdı. Ama bir şey olurdu. Şimdi olmuyor. Her şey yapılabilecek her şey denendi ve sosyal medya bir insanın yaşayıp yaşamadığına kilitlenmiş durumda. Biz bunu yaşadık. 57. hükümetin, koalisyon hükümetinin dağılması sırasında Türkiye'de üçlü koalisyon içinde yani Demokratik Sol Parti, MHP ve ANAP'ın kurduğu koalisyon içinde zamanın başbakanı Bülent Ecevit'in, merhum Ecevit'in sağlık durumu tartışmaları ekonomiyi gölgelemeye başlamıştı mesela. Ve biliyor musunuz tam o dönemde ilk genel kurulunu yapacak olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurul tarihinde patlamıştı o hikaye. Çünkü genel kurula katılması beklenen Bülent Ecevit'in gelemeyeceği duyurulmuştu. Ardından Türkiye yangın yerine döndü biliyorsunuz. Anlatılanlar, yazılanlar, çizilenler, çok iğrenç, hakaretamiz ifadeler. Bugün o insanların pek çoğu çok demokrat, çok saygıdeğer, çok sevgili. Bayılıyorsunuz bazılarınız. O gün Ecevit'in elindeki izlerle onlar kir midir diye yazan insanlar bugün çok demokrat. Mesela. Ama derdimiz medya değil. Onun ne kadar satılmış durumda olduğunu biliyoruz zaten. Derdimiz siyaset. Siyasetin içindeki figürler. Bugün siyasette karşılık bulacak insanların bu dedikodular üzerinden değil de kendi yapacaklarıyla halkın önüne çıkmasının tam zamanı. Neden koalisyon mesela? Bugün dışarıda oluşturulmuş koalisyon. Birliktelik zaman zaman sallansa da mesela şu en son çıkan Kürdistan geyiğinden sonra İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki gerilim yaratma çabaları neden karşılık bulamıyor? Oysa iktidar bütün gücüyle yükleniyor. Grup toplantılarında bağırıyor, mecliste basın toplantıları yapıyor, satılmış köşe yazarlarına yazdırıyor ısrarla her gün. Neden karşılık bulmuyor? İnsanlar aç çünkü. İnsanların açlığının sorgulanması siyasetin çok üzerinde bir şey. Ve hepimiz kendi hayatlarımızı kapıları kapattıktan sonra dört duvar arasında şu ya da bu şekilde sürdürüyor olabilsek de toplumun geneline yayılmış olan yoksulluk ve açlık durumunun farkındayız aslında. Bunu konuşmayan insanlar da biliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nın sosyal medyadan paylaştığı mesajdaki sadece enerji fiyatları üzerinden sanayinin dayanamayacağına yönelik sözleri emin olun bu bilginin dışında değil. Onlar da biliyorlar. Herkes görüyor çünkü. Bugün hepsinin kapısı emin olun iş başvurusuyla aşındırılıyor durumda. İnsanlar sadece açlığı değil, açlığın ne kadar süreceğini tartışıyor Türkiye'de. Önümüz kara kış. Hep böyle söyleniyor ya. Bu kış zor geçecek. Hep böyle söyleniyor. Geçmişte sağcı iktidarların çok sığındığı meşhur cümle bu kış komünizm gelebilir. Ya bunların hiçbirinin önemi yok. Bu kış komünizmin mi, sosyalizmin mi, faşizmin mi geleceği ki faşizmin içinde yaşıyoruz zaten. O çok tartışma konusu değil. Bu kış ekmek gelecek mi? İnsanlar bunu merak ediyorlar. Üstelik bu dünyadaki büyük kriz beklentisinden bağımsız. O kadar büyük ki goygoyla geçiştirilemiyor bu sefer. Barış Pınar Harekatı anlatıyorsunuz, Libya anlatıyorsunuz, Suriye yayının ikinci bölümünde Yeni Şafak'tan okuyacağım gibi saçmalığın daniskasını yazıyorsunuz mesela. Amerikan başkanı ne yapacağını şaşırdı, elini ayağını nereye koyacağını şaşırdı, neredeyse özür diledi kıvamında yazılar yazabiliyorsunuz. Kimse yemiyor. Ya bunun siyasette bir alakası yok çünkü. Açlık siyaset bekleyen bir şey değil. İnsanlar sadece bugünün açlığını değil, yarın bununla ne kadar devam etmek zorunda kalacaklarını tartışıyorlar Türkiye'de. Mesela kış için alabileceği kaç çuval odun olabileceğini tartışmak zorunda insanlar şu anda. Torbası 80 liradan satılan o odunlarla ne kadar ısınacağını düşünmek zorunda. Aynı şekilde Enerji Bakanı istediği kadar zırvalasın, kombinin bir derece düşürülmesi kimseyi kurtarmayacak kardeşim. O kombinin hiç yakılmaması gerekiyor insanların yaşayabilmesi için. Yayının açıklama cümlesinin içinde anlatmaya çalıştım. Aslında iyi yaşamaktan vazgeçerseniz Türkiye'de becerilemeyecek bir şey yok. Yani o enine çizgili telefonunu çıkart amcalardan bir tanesi olabilmeniz. Türkiye'de her şey çok yolunda diye gidiyor diye car car bağıran teyzelerden bir tanesi olmanız zor değil. Sadece ve sadece iyi yaşam beklentinizden uzak kalmanız gerekiyor. Artık yaşam beklentinizden uzak kalmanız gerekiyor. İyilik bambaşka bir yere konuldu şu anda. Sadece günü doldurabilme telaşında Türkiye'de insanlar. Sizler de etrafınızdan fark ediyorsunuzdur. İşsizlikle, pahalılıkla ve yoksullukla mücadele etmeye çalışan insanlar sadece safsatayla, sözle doyurulamıyor artık. Bülent Turan o yüzden söylüyor. Mutlu değil kurduğu cümleden. Emin olun değil. İbrahim Kalın TÜGVA'yı savunmak zorunda kalıyor. Çünkü biliyor ki oradan çekilecek tek bir tuğla Türkiye İşçi Partisi'nin yaptığı o araştırmanın sonucunda yayınlanan raporda olduğu gibi çekilecek tek bir tuğlayla iktidarın dörtte üçü altında kalacak zaten. Bir yandan kaçış telaşları başladı. Herkes bir yazı yazıyor bir yerden. Ondan sonra diyor ki görevime şuradan ayrılarak burada devam edeceğim. Bundan sonraki yolculuğum burada olacak. Ya da sadece yolculuktan bahsediyor. Nereye gideceğini söylemiyor. Kalemler, satılık kalemlerin tamamı oynamaya başladı. Bir manyak, hocası için çorbaya gözyaşı damlatan bir manyak, önümüzdeki dönemler için dik durmayı tavsiye ederek çok üzüleceksiniz diye bağırıyor birilerine. Geçmişi komplo teorileriyle bezeli birçok tip yazıp çizmeye başladı tekrar. Lütfen bunları bir kenara koyun. Lütfen. Bizim derdimiz, telaşımız bu değil. Tam da yapılmak istenen hikaye bu. Biz yoksulluğun ne kadar kalıcı olacağını konuşmak zorundayız. Hepimizin telaşı bu olmalı. Bu ülkenin %50'si, hatta daha fazlası, neden 2825 lira 90 kuruş civarında ücretle yaşamak zorunda ve böyle bir hayat devam ettirilebilir mi sorusunun cevabını aramak zorundayız. Diğerleri, emin olun gündemi boğmaya çalışmak. Başka bir şey değil. Sosyal medya köpüklerine falan kanmayın. Sosyal medyada köşe kadılarının orada hazırda bekleyen biri bir cümle yazsa da ben de üzerinden bir yorum yapsam diyen sağcısı, solcusu, goygoycusu bırakın bu insanları. Takipçi telaşı içinde olan tipleri bırakın. Gazeteci görünümlü bir takım kendini aktivist olarak niteleyen abuk sabuk insanları koyun bir kenara. Ya bugün bizim sorunumuz bu değil kardeşim. Biz somut bir çözüm göstermek zorundayız. Çünkü bundan sonra istenebilecek tek şey bir seçim ve bir sandık. Bu bir suç değil. Bu tam da demokrasi. Bugünün iktidarına yüksek sesle yönetemiyorsun. Bu insanlar aç demek zorunda bu toplum. Hep birlikte. Ama diğer yan yollara sapacak olursa insanlar, birinin ölümünden medet ummak, biriyle ilgili gelecek kötü bir haberi savunmak, bütün bunlar insanları odağından uzaklaştıracak sadece. Ve hepimizin bunun yapılmasına engel olmak gibi bir vazifesi var. Çünkü öncelikli iş burada insanların yaşayabilmesini sağlamak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, şurada anlattıklarımın içinde kendinize yakın cümleler bulmaya değil, doğruyu tespit etmeye çalışarak buraya geliyorsunuz. Doğru, biz birbirimize benzemiyoruz ki. Ya niye benzeyelim ayrıca? Demokrasi dediğimiz şey bu. Beş benzemezden bahsediyoruz zaten biz. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız bu ülkede iyi yaşayabilmek. Birbirimizden vazgeçmeden. Farklı siyasi görüşlerimiz var. O bir tek değil ki. Farklı etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız. Bunların hepsi var, duruyor. Bunlar zenginlik bu toplum için. Yeter ki birbirimizden korkmadan, tırsmadan konuşalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz sorusunun cevabı çok uzunca bir müddettir. Evet, biz 6 yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Korkmadan yapmamız gerekiyor. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun diyenler için YouTube aboneliği özellikle öncelikle hatırlatmak istiyorum. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Zor bir şey değil. Bugün mesela çok ilginç bir gün. Yayının ikinci bölümünde aslında Cuma günü biraz daha geniş konuşuruz ama bugün yani 3 Kasım bizim için önemli bir gün. Bu yayının patronsuz yayın için, patronsuz yayın adına önemli bir gün. Bundan tam 1 yıl önce burada YouTube abonelerinin sayısı 100 bini geçmişti. Arkadaki plaket onun ardından gelmişti. Ve biz bir sene içinde %37 büyüdük aslında. Bugün 137 bin takipçisi var o YouTube kanalının. Bu %37'lik büyüme keşke Türkiye'nin de bu kadar büyümesiyle paralel gitseydi. Ama aslında insanlar bu %37 büyümeyi doğrunun, gerçeğin konuşulmasından kaynaklanarak buraya yönlendirdiler. Bu kadar. Onun için sizden devamını bekliyorum. Lütfen abone olun. Paralı pullu bir şey değil, bir mail adresiyle yapacaksınız bunu. Onun ardından YouTube üzerinden destek yöntemleri var. Yapabilirsiniz. Katıl düğmesi var, süper chat, süper sticker uygulamaları var. Var oğlu var. Patreon.com üzerinden Ünsal'ın adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunların hiçbiri değil. O burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan hep söylediğim gibi konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim ben size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.